Arkadaşlar merhaba. Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün adaşım Özgür Uludağ kardeşimle birlikteyim ve bugün kutsal hafta ve bugün kutsal çarmıh haftasına bakacağız. Kilise tarihinde 4. yüzyıldan bu yana kutlandığı söylenir ve bazı Protestan kiliseleriyle birlikte elbette Ortodoks ve Katolik kardeşlerimizin kutladığı bir hafta. Bugün çarmıhın anlamına bakacağız. Çarmıhın hem o zamanki 1. yüzyıldaki anlamı Romalılar tarafından nasıl algılanıyordu? Yahudiler ne düşünüyordu? Çarmıhta ölüm hakkında ve bugün bizler için ne anlam ifade ediyor? Hoş geldin.
Hoş bulduk Adaş. Sen de hoş geldin.
Aynen, ikimiz de yollardan geldik. Hemen hemen aynı zamanda ben cumartesi döndüm. Sen de cumartesi döndün değil mi? Ben cuma dönüm, sen cumartesi. Aynen. Nereden geldin? Daha önce konuştuğumuz Yüz Yüze konferansından geldin.
Aynen.
Nasıl geçti?
Yüz Yüze konferansı. Kiliseler Arası Gençlik Hizmetleri'nin 3 yılda bir yaptığı ulusal bir gençlik konferansı.
Çok güzel.
Güzeldi. Yani yorucuydu bizim açımızdan bazı konular ama çok bereketliydi, değdi yani. Yorulduğumuzun her anına değer.
Güzel.
Türkiye'nin her yanından gençler geldi. Doğu, Batı, Kuzey, Güney. Güzel oldu ya. Onlarla 3 gün... 3 gece birlikte Rab'e tapınmak, vaazlar dinlemek, sohbet etmek, tanışmak dolu doluydu.
Pastör olmadan sen katılıyor muydun bu konferansa?
Katılıyordum ilk başladığından beri.
Ne zaman başladın?
2013'te. Yani 3 yılda bir düzenleniyor zaten.
O zaman bu kaçıncı oldu şimdi?
Bu 5. oldu zannedersin. 13, 16, 19, 22, 25.
Güzel. Matematiği de var hocamızın,
evet,
çok
yaptık
iyi.
Sonraki 28 dairesiyle bakalım hazırlanmaya başlayacağız.
Evet evet, işte ben de onu soracaktım, yani o günden bugüne nasıl değişti? Çünkü o zaman katılımcıydın, şimdi görevin neydi tam olarak?
Orada düzenleyen ekipteyim, yönetim kurulundayım.
Mükemmel.
Yani aynı zamanda organize ekibinin içindeyim sonuç olarak.
Evet evet evet. Nasıl gelişti sence o günden bugüne, nasıl bir farklılık var?
Bir kere sayı tabii ki çok değişti. Yani o günlerde katılanlarla bugünlerde katılanlar arasında bayağı artış var. Aynı zamanda da nesil değişiyor. O da çok farklı. Yani o günün nesliyle bugünün nesli çok farklı. Ama hepsi acayip Tanrı'yı seviyor. Yani gerçekten minnettarım ben.
Çok
o
güzel.
Gençler için.
Sence en büyük kazançları ne oldu bu konferanstan ya da nasıl bir geri dönüş aldınız? Çünkü bir form doldurttunuz. Yani ne iyiydi ne kötüydü, nasıl geliştirebiliriz anlamında.
Yani genel olarak zaten forumları inceledim, dedim acaba nerelerde hata yapmışız falan. Hamdolsun memnundular çoğunlukla. %99 yani çok olumlu dönüşler vardı.
Yani ben de doldurdum.
O %1'li kısım da sensin muhtemelen. Alınan mesajlar önemliydi. Birçoğu Tanrı'yla bir şekilde yüreğinin buluştuğunu söyledi. O güzeldi. Tapınmalar aracılığıyla, ibadetler aracılığıyla. Tabii ki orada kendi akranlarını görmeleri çok değerli. Neden? Çünkü bazı yerlerde gençler yalnız. Yani kimse yok. Dolayısıyla oraya gelip o kadar yüzlerce gençle bir arada olmak onlara da cesaret veriyor. Yani yalnız değiliz aslında.
Doğru. Büyük kadar da şey olsa da sanki sadece bir araya gelip zaman geçmek için. Ama çok değerli bir şey.
Kesinlikle. Kesinlikle. Yani birçok kişinin büyük bereketle geri döndüğüne tanık oldum ki biz de öyle.
Çok iyi. Sevindim.
Sen neler yaptın?
Ben de yollardaydım. Yurt dışında hem bu iş konusunda böyle bir nasıl... İşimizi arttırabiliriz. Nasıl büyütebiliriz onun çabaları.
Yeni düğün videoları peşinde.
Aynen, yeni düğün videoları editlemek istiyoruz.
Arkadaşlar düğününüz varsa...
Editleriz filan.
Editliyoruz.
Yok, farklı sektörlerde nasıl çalışabiliriz. Onun için dolaştık. Eşimin ailesini ziyaret ettim birkaç gün. 16-17 gün gittim. 5 gün kalabildim yanında. 12 gün yollarda. Güzeldi ama ya, verimli geçti.
İyi.
Hayırlısı bakalım.
Yeni dönem başlıyor. Yazı
evet, evet,
bitirdik.
Evet.
Biz Antalya'da bitirmedik ama hani
doğru.
En azından ay bitti.
Gittim Dallas'ta. Burası çok sıcak. Burası yanıyor. Burası.
Antalya'yı görmemişler.
Siz burası. Çok rahat. Yani bahar havası oluyor bu Antalya'da.
İstanbul soğuktu bu arada buraya göre.
Öyle mi?
Akşamları serindi yani. Sevdim. Birkaç gün rahatladık.
Ama Antalya'da bir saat yol gitsen zaten serinliyorsun hemen. Yani evet. Bir saat de yetiyor.
Geçenlerde yanlışlıkla tişörtte Festikan Yaylası'na, Geyik Bayırı'na çıktım.
Öyle mi?
Biraz soğuk bir gece oldu benim için.
Güzel güzel. Ama kiliselerimize yavaş yavaş insanlar dönmeye başladı. Yazın tatiller vesaire. Güzel. Güzel bir zaman. Ama konumuza dönelim o zaman. Yani bakalım bu dediğin gibi...
Kutsal Haç, Kutsal Çarmıh
evet haftasını kutluyoruz. Ve Protestan kiliselerinde daha çok Lüteryen ve Anglikan kardeşlerimizin daha sık kutladığı bir hafta. Fakat hepimiz için anlam taşıyor elbette. Kilisemizde Hristiyanlar olarak çarmıhın anlamını, hem o zamanki anlamını hem bugünkü anlamını idrak etmek. Hem kutsal kitabı okurken onu anlamamızı sağlıyor. Ama aynı zamanda İsa Mesih'in fedakarlığını ve Tanrı'nın planını biraz daha net bir şekilde görebiliyoruz. O zaman yavaş yavaş bakalım mı? Çünkü çarmıh ünlü bir konuşmacı, pastör değildi herhalde o zamanlar da. Konuşmacı şeyden bahsediyor. Yani bugün çarmıh ne olurdu? Amerikalıydı ve diyor ki mesela elektrikli sandalyeyi kolye olarak astığımızı düşünün diyor. Hani bu aslında öyle bir şey. Ya da aslan bir ipi alıp ip bir nevi bizim kolyemiz oluyor. Böyle bir...
Alay edenler de var yani karşı çıkmak için. Siz bunu takıyorsunuz da şu olsaydı onu da takacak mıydınız falan diye. Yani haklı bir gerekçe.
Evet. Roma'daki anlamı neydi? Yani neden, ne düşünüyordu? Roma neden çarmıha geliyordu insanları? Direkt yani bir kere başını da kesebiliyor çok, bazı insanların.
Çok acı verici bir yöntemdi. Yani acayip dehşetli bir işkence yöntemiydi. Kişiyi hem nefessiz bırakan hem de böyle iliklerine kadar gerçekten canlı yakan. Yani kendini rahat bıraktığında ellerinin göğüs kafesinin sıkıştığı, yukarı kaldırdığında diğer ana ayaklarının ayrıldığı, nefes alamadığı. Bir çok acı bir şey, yani berbat bir şey gerçekten çarmıh. Roma'da bunu azılı suçluları aslında bir nevi cezalandırmak için kullanıyordu.
Doğru, doğru.
İsa'nın böyle bir şekilde cezalandırılması zaten çok ironiktir. Yani azılı bir suçlu değildi İsa hiçbir zaman.
Doğru. Yani yanında öldürülen o diğer iki kişi birbirleriyle konuşuyor ya, biz bunu hak ettik.
Aynen.
Ama bu adam o neden asılıyor çarmıha. Onların arasındaki o diyalogda da bunu görüyoruz. Ve Roma bunu bir nevi örnek göstermek için kullanıyor.
Meydan okumadır aslında.
Evet, yani en yüksek tepeye çıkalım. Herkesin yoldan geçen insanlar da görsün. Herkes görsün. Bize karşı çıkarsanız, bizim düzenimizi bozarsanız siz olacaklar.
Gözdağı veriyorlar. Aynen evet. Öyle. O yönetimler, o tür yönetimler sonuçta kendilerinden korkulmasını isterler.
Yani.
Bu da bir yöntemdi.
Doğru, doğru.
Türlü türlü dehşetli yöntemler uyguladı zaten Roma.
Doğru.
Bu da onlardan biriydi yani.
Doğru, elbette kilise tarihine baktığımızda aslanlar önüne atılan insanları da biliyoruz.
Yani zifte batırılıp meşale diye yakılan Hristiyanları da biliyoruz. Dolayısıyla bu da o vahşetten biri.
Kanalımızda, Instagram sayfamızda paylaştık. YouTube'da da paylaştık da şey konusunu, yani Polikarp'ın o öldürüşü. Yani canlı canlı yakılarak. Bu da... Sistemlerden, yani dönün, dönmezseniz size bu olur. Bir gözdağı dediğin gibi verilmesi için bir araçtı. Yahudiler arasında biz bunu o kadar görmüyoruz. Yahudiler nasıl bakıyordu çarmıha o birinci yüzyılda?
Yani yüz karasıydı sonuçta. Yine dediğim gibi azılı suçlulara ceza vermek için kullanılan bir şey olduğu için onlar için bir utanç sembolüydü. Hatta kutsal yazılarda da geçtiği üzere ağaç üzerine asılan kişi lanetli sayılırdı.
Doğru.
Dolayısıyla Yahudiler için yani büyük bir utanç, yani yüz karası bir kişi orada.
Evet, utanç aynı zamanda eğer dediğin gibi asıldıysa ağaca o zaman suçlu. Lanetlenmiş zaten.
İşte.
O diyaloğu mesela dinli liderlerin İsa Mesih çarmıhtayken söylediklerine baktığımızda zaten onu anlıyoruz. Yani bir bak suçlu yani. Haklıymış yani, iyi ki yapmışız. Bir nevi çünkü lanetlenmiş bu adam.
Aynen hak ettiğini aldı diyorlar. Yani.
Doğru. Bir anlamda dediğin gibi utanç derken şey algılanabilir sanki etraftaki diğer Hristiyanların utancı gibi. Ama çarmıha gerilenin.
Yani hem önünde, onun utancı hem sonuçta tabii ki ailesinin de utancı oluyor ister istemez. Hem o suçluluğu kabul etmek, o psikoloji.
Kesinlikle. Havalilerin hiçbiri yok ortalıkta. Yuhanna sonradan görünüyor orada. Petrus yine inkar ediyor İsa Mesih'i tanımadığını. Bir utanç var.
Hem bir çıplaklık var.
Evet.
Maalesef.
Doğru. Yani kendileri belki onun yerine geçmek isterdi. Yeter ki hocaları o duruma düşmesin. Petrus öyle olacağını söyledi mesela. Ama olmadı. Kaçtılar, sonra terk ettiler İsa Mesih'i, orada bıraktılar.
İnsanoğlu işte.
Hem maksimum bir acı, inanılmaz bir de utanç var orada. İkisinin birleştirilip bu hep paylaştığım o Twitter paylaşımına denk geliyor. Hatırlıyorum yine. İsa Mesih'in çarmıhta bir fotoğrafı, kanlar içinde. Bir deri kalmış bir şekilde orada çarmıhtayken. İşte biz bu nedenle Türkler olarak Hristiyan olmayız. Çünkü bakın böyle birini mi takip edeceğiz demesi. Evet. Yahudiler de aynısını söylüyordu. Farklı değil yani bak.
Tabii, onlar için.
Kendini kurtaram. Bizi mi kurtaracaksın?
Mesih bir kral, bir efendi, bir yönetici. Onlar için büyük bir şey. Yani şok.
Bunu o zaman dediğine o son paylaştığından ilerleyecek olursak. Mesih. Beklenti vardı. Beklenti sadece bir Mesih'in gelmesi değil, nasıl gelecek? Geldiğinde ne yapacak? Bu beklentiler o kadar yüksekti ki bu utancı daha da arttırdı. Çünkü biz buna mı geldik ya? Ben Petrus'un dediği gibi. Ben ailemi, işimi, gücümü bu durum için mi terk ettim? Onu elbette yani İsa Mesih'e söylerken biz senin için her şeyimizi bırakıp geldik. Ama tahmin edebiliyorsun yani her şeyi bıraktım geldim. Günün sonunda
işte yani
hocamız, önderimiz.
Mesih dediğin kişi onlar için onları sürgünden, hani bir angaryadan kurtaracak, hatta ulusları yok edecek, yenecek, büyük bir zafer ilan edecek, güçlü bir kral. Dolayısıyla dediğin gibi hani sadece öğrenciler yine tamam o şokun içerisinde bir şekilde yine bir sadakat vardı hepsinde. Ama diğer takipçiler için zaten sona kadar artık neredeyse herkes İsa'yı bırakıp gitmişti. Hatta İsa bir yerde öğrencilerine diyor ya, siz de mi beni bırakıp gideceksiniz artık? Orada hepsinin utancı gibiydi bir de. Yani belki de dövündüler ya da saklanmaya çalıştılar. Utanç içinde biz bunu mu takip ettik? Bak işte sonu bu oldu.
Nasıl olabilir?
Biz de onu büyük zannediyorduk.
Doğru.
Oysa ki büyüklük o çarmıhtaydı.
Evet. Onun vaazlarını duymuş, mucizelerini görmüş Yahudiler de buna dahil. Yaptı, gözümüz de gördük.
İşte bir de ironi tarafı o. Yani mucize yaptı.
Doğru. Doğru doğru doğru. Herkese yardım ettin. Kendine de yardım et. Kendini de indir bakalım oradan. O zaman iman edelim sana. Böyle bir Mesih beklentisi, dediğin gibi bir angaryadan kurtarmak olduğu için beklenti bu. Elimizde bu var. Şey demek yok yani. Beklentimiz yanlışmış değil. Gördüğümüz yanlış. Yani bu olmamalıydı. Ama beklenti bu nedenle çok tehlikeli bir şey. Yani gördüğümüz gibi 400 yıldır beklenen bir şey var. Bir Tanrı konuşmamış onlarla ve günün sonunda kendi beklentilerini seçiyorlar. Ve bu utançlarını, bu hissettikleri o yenilgiyi daha da derinleştiriyor.
Kesinlikle.
Çarmıh hakkında kutsal kitap yeni antlaşmaya baktığımızda, havarilerin o havarisel öğretiye baktığımızda da bu kelimeler aslında kullanılıyor. Vaazımda bir paradoks serisi üzerine varaz vermiştim. Bu paradokslardan senin dediğin gibi bir tanesi. Çarmıh içinde bir kazanç, yenilgi gibi görünen bir durumda yenme saklı olduğunu söylüyorlar. Ve bunu söylerken de Paulus'un özellikle mektuplarında çarmıh bir nevi skandal, bir tökezlemek için bir taş gibi anlatılıyor.
Yani özellikle şey ifadesi çok dikkat çekici ayetlerde. Yahudiler için yüz karası, öteki uluslar için saçmalık.
Evet.
Ama biz kurtulmakta olanlar için Tanrı'nın gücü ve mesajıdır. Harika bir şey o.
Kesinlikle. Onu biraz daha açar mıyız? Neden saçmalık? Bir Romalı için. Mesela Yahudiler için biraz anladık. Yani çünkü beklentileri vardı. Ve hatta şöyle düşünelim. Onlar iyi ki olmuştur demiş olabilir. Çünkü beklentimiz buydu. Bu adam bizi kandırdı. Yani düşünsene yani.
Yahudi önderler kesinlikle bayram etti.
Onlar bayram etti. Bir de şey olsam ya ben bu adam için çıktım. Karşılarım Hozana diye bağırdık, çağırdık. Bu muymuş? Hani beklediğimiz dağlara kar yağdı misali. Ama Romalılar neden saçmalık olarak görür?
Ya onlar için sonuçta biliyorsun her şeyde bir tanrı vardı, bir güç vardı. Dolayısıyla tanrısal kimlik güçtü onlar için. Zayıflık gördüklerinde. Diğer bir taraftan da kendi içinde bulunduğumuz bağlamı düşünelim. Yani kendimiz de kiliselerde paylaşıyoruz gelen misafirlere. Ve bazen tamam bazı kişiler mantığını anlıyor. Gerçekten olması gereken şeyi fark ediyor. Ama bazı kişiler diyor ki ya böyle saçmalık mı olur? Hani öteki uluslar için saçmalık dediği şey tam olarak ağızlarından çıkıyor aslında. Neden? Çünkü diyor ki Tanrı neden böyle bir şey yapsın? İsa Mesih'in gücü varsa ya da bu amaçla geldiyse neden çarmıha gerilsin? Farklı bir yolu yok muydu? Veya hani yok ya bizim günahlarımız için böyle bir kefaret mi olur? Neden? Çünkü biz Hristiyanlar İsa Mesih'in çarmıhta bir kefaret ödediğine inanıyoruz. Bizi kurtarmak için acılarımızı ve günahlarımızı o çarmıhta yüklendiğine inanıyoruz. Bazı kişiler için bu mesaj saçma bir mesaj. Yani inanmıyor. Böyle bir şekilde kurtulacağına inanmıyor. Bir de sorun ne biliyor musun? Bazen hani insanlar o kadar karşılıklı her şeyi yapmaya alışmış ki hayır diyor bedeli bu olamaz diyor kurtuluşumun. Ben bir şey vermem lazım. Ben bir şey yapmam
ben
lazım.
Ben öderim.
Kendisi yapmaya çalışıyor. Halbuki farkında değiller. Ne kadar büyük bir bedel var ödenmesi gereken. Aynen. Yani diyorlar ya 7 düvelin bir araya gelse o bedeli ödeyemez aslında.
Aynen.
Ama işte kesinlikle. O yüzden kutsal yazılarda özellikle şey çok önemli. Ne diyor? Özellikle bir tane kadın hatırlarsan İsa Mesih bir odada öğreti verirken geliyor, gözyaşlarıyla ayaklarını yıkıyor, saçlarıyla ayaklarını siliyor. Neydi bu kadın? Bir fahişeydi. Oradaki din görevlisi ne yaptı? Onları yargıladı. Ve İsa orada ne diyor? Kendisine az bağışlanan az sever, çok bağışlanan çok sever. Defalarca kez konuşuyoruz. Yani orada az bağışlanan var mıydı gerçekten? Yoktu.
Yoktu.
Ama az olduğunu zannedenler vardı. Bu da böyle bir mesele. Doğru. Yani.
Orada az bağışlanan yoktu, az seven vardı. Az bağışlandığını düşündüğü için.
İşte doğru. Yani doğru. Bu merhametin farkına vardıkça aslında o sevginin gücünü, o bağışlanmanın değerini ve haçın nasıl bir lütuf olduğunu görüyoruz.
Kesinlikle.
Dolayısıyla yani haç bizim için kutsaldır.
Evet.
Dolayısıyla onun mesajı çok önemli bir mesajdır.
Ve mesajı umuttur bizim için.
Aynen öyle.
Senin ve benim ödemek zorunda olduğum bir bedel var. Çünkü bu
gücümüzün günah, yetmediği.
Evet. Dini iddia ettiğimiz bazen Umut ne yazık ki hızlı bir şekilde benim karakterimde bir insan 2026. Tamam 2005'i toparlayamadık. Hızlı bir şekilde çöküş yaşadık orada birinci haftasında. Ama 2026'nın başından itibaren Özgür Cerden bunu yapacak. Böyle olacak.
1 Ocak'ta.
Bir umut veriyor. Ve önümüzdeki 4 ayı da istediğim gibi harcayabilirim yani. 2026 bir başlangıç.
Teselli oluyor işte.
Teselli oluyor.
Kendi kendini teselli ediyorsun. Geçici bir teselli.
Kesinlikle. Bunu bazen şeyleri görüyoruz. Böyle yaşlandıktan sonra bir anda melek gibi davranmaya çalışan o iddiada bulunan yani bir
dini vecibelerimi bir yerine getiriyor.
Hemen hemen. Tamam. Bunu toparlayalım çünkü zaman daralıyor. Hani 85. dakikada oyuncu sokup bir belki bu adam atar dercesine. Bir ihtiyaç duyuyoruz çünkü farkına varıyoruz. Ünlü bir yazar Tim Keller vaazında bahsediyor. Diyor ki insanlar bazen diyor ölüm döşeğinde Hristiyan oluyor. İman
çok
ediyor.
Kişi,
ve
çok kişi.
Çoğu kişi buna şey gibi bakıyor. Ya bak ölmek üzereyken. Hani son dakikada gerçekten değildi o. Ölmek üzereydi o yüzden. Asa diyor tam tersine. Ölmek üzere olan insan artık insanlar benim hakkında ne düşünür düşünmüyor.
Doğru.
Farkında öleceğim ben. Bunların hiçbiri yanımda olmuyor.
Bir gerçekle yüzleşiyor aslında.
Benim bankadaki param işe yaramayacak. Yarın gidecek bir tatilim yok. Çocuklarıma geçirecek zamanım bile yok artık. Ölmek üzereyim. Ve o asıl realite o zaman karşılarına çıkıyor. Net bir şey görüyor artık. Kaçış yok. Ve eksiğim. Denedim yapamadım ve yapacak
kendi
zamanım kalmadı.
Kendi fark ediyor. Evet. Nasıl yaşadığını fark
doğru,
ediyor.
Yapacak zamanı toparlayacak bir zaman da yok artık. Diyor ki ben Mesih'e ihtiyacım var. Ve aslında orada en net müjdeyi duyabiliyor. Kulaklarımız o kadar tıka basa dolu ki bilgelik olsun, güç olsun bir şey istiyoruz. Ben bunu kabul etmem. Tanrı'nın kurtuluşu benim için saçmalık şu an. Gencim, gücüm var. Yapabileceğimi
i̇şte
iman ediyorum.
Güçlü olduğumuzu zannettiğimiz çağlarda böyleyiz. Ama güçsüz anımız geldiğinde mesela geçen seninle mi konuşuyorduk biriyle? Ya hastaneye gittim bir kardeşi götürdüm. Kiliseden bir arkadaşımız bir kaza geçirmişti. İnsanları izledim o kadar... Yani acınası durumdayız ki aslında. Yani o kadar zayıfız ki orada ben acıdım kendi halimize. Ya insanoğlu bu kadar ya, o kadar. Yani çok güçlü zannediyorsak kendimizi gerçekten söylüyorum. Gidelim bir gün bir hastanede vakit geçirelim. İnsanoğlunun eninde sonunda ne kadar kırılgan olduğunu görüyoruz. Ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Ve merhamete ihtiyacımız var. Yani boşuna kutsal yazılar demiyor. Her insan bir soluktur sadece en güçlü çağında bile. Sadece tek solukla yok olup gideceğiz.
Doğru. Ve zamanımız olduğunu iddia ediyoruz. Yani bir iddia var. O İsa Mesih'in zengin adam. Şey yani daha büyük ambar yapacağım.
Ambarlar inşa edeceğim, buğdaylar dolduracağım.
Ben artık yatarım bundan sonra. Ama bir sonraki gün o gece öleceğinin farkında değil.
İsa'nın söylediği mesaj çok. Ey akılsız diyor. Bu gece canın senden alınacak.
Ama orada demek istediğim de şey değil yani. Böyle bir Tanrı böyle korkutan seni asacağım keseceğim değil. Sadece ne olacağının farkında değilsin. Ama olduğunu iddia ediyorsun.
İşte.
O korkunç olan zaten o.
Hiç gitmeyecekmiş gibi plan yapmak. Ondan kesinlikle. Sonra hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak.
Kesinlikle.
Tamam bir yerde bir paranoya yapalım demiyorum. Yok, öleceğiz. Böyle yaşanmaz zaten. Ama ölümü de unutmamak lazım. Ya da işte zayıf olabileceğimiz bir anı, yarının nasıl bir felakette gelebileceğini ya da nasıl büyük bir berekette.
Aslında en büyük garantimiz o. Yani en büyük garantimiz İsa Mesih dönmediği sürece ölüm. O garanti ise onun ışığında da yaşamak gerekiyor. Bir limitimiz var. Oradan biliyoruz zaten limitli olduğumuzu. En zengininde, en fakirde, en bilgisinde, en aptalda. O limit içinde yaşayacak. Zamanlar. O limitin farkındalığında başka hangi anlamlarda limitimiz var ya da hangi beklentileri oluşturduk? Mesela o Twitter'daki adam gibi yani neden izleyeceği dinin kararına kendi dünyasal bakış açısına göre veriyor? Kendisini aslında Tanrı olarak ilan ediyor bir anlamda orada. Çünkü diyor ki ben olsam böyle yapardım, ben olsam böyle yapmam. Ama sen değilsin zaten. Aslında en İsa Mesih'in yolunu, çarmıhı en yüce kılan senin aklına yatmaması zaten. Senin aklına yatıyorsa bu şeyi gerektirmiyor mu? Yani bir anlamda ben de düşünebilirdim bunu. Benim de çözümüm bu. İsa Mesih'i zıt yapan ya da havarilerinin bile terk etmesine neden olan şey büyük bir utanç, büyük bir ölüm. Ciddi bir acı var orada.
Dediğin gibi Tanrı'nın yollarını biz bilmiyoruz. O yüzden kutsal yazılar diyor ya yani Tanrı'nın yolları nedenle anlaşılmazdır. Yani Rab'in düşüncesini kim bilebildi ki ona öğüt verebilsin. Bir de Eyüp kitabı aklıma geliyor benim.
Evet.
En bence harika kısmı o. Böyle Tanrı'nın yaptıklarını sözüm ona söyleyen, çözdüm diyen, işte bak bu yüzden bunlar senin başına geldi ya da bak böyle olmalı, Tanrı budur, Tanrı şudur. En son Tanrı sahneye çıkıp konuştuğunda ne diyor? Bilgisizce sözlerle tasarımı karartan bu kişi kim? Ne diyor? O takım yıldızlarını oraya koyarken sen orada mıydın? Mıydın?
Doğru.
Tanrı yaratıcımızdır. Kesinlikle. Kainatın yaratıcısıdır. İnsanoğlu işte bazen kendini o kadar ego işte gurur üste çıkarıyor ki Tanrı sorduğunda zaten o Eyüp'teki gibi arkadaşları ne diyor? Yani bağışla bizi. Kimiz ki biz?
Doğru. O zaman tekrar dönecek olursak. Çarmı bizim için, Hristiyanlar için birçok şey değindik ama bazen insanlar şunu düşünüyor. Yanlış anlaşılmalardan bir tanesi. Hatta Hristiyanlar arasında bile. Sanki çarmı bir hata. Çarmı oldu tamam. İsa Mesih öldüğüne iman ediyoruz. Zafer duygu kabul etmese de. Tarihçi olarak kabul etmesi gereken bir şey. Belki inancından dolayı kabul edemiyor. İnanç köreltebiliyor bazı şeyleri. Ama tarihi olarak bildiğimiz bir şey var. İsa Mesih çarmıha gerildi ve öldü. O filmi Hristiyan olmadan önce izledim. O Mel Gibson'ın filmini. Ve o filmi izlerken büyük bir acı diyor ya. Yani onu Mel Gibson gösterdi yani. Bir şeyden eminsen o çekilen acıdan eminsin film sonrasında. Hata mıydı? Gerçekten Tanrı bu kadar acı çekmesini mi istedi? Burada bir yanlış mı gitti? Tanrı'nın planı gerçekten bu muydu?
İnsanlar evet bir kaza zannediyor.
Evet.
Yani hatta Yahudiler bile ne yaptı o çarmıhtayken? Tanrı'nın oğluysa inmesi lazım. İnsin aşağıya.
Doğru.
Neden? Çünkü ya ha böyle bir şey olsaydı, hı-hı, gerçekten o bahsettiği kişi kendisi olsaydı oradan inmesi gerekirdi.
Evet.
Yani gücü buna yetmeliydi.
Doğru.
Aynı şey kiliseye gelenler de söylüyor. Birçok inançtan insan geliyor. Ziyaret ediyor, sohbet ediyor. Kilise herkese açık. Hı-hı. İlla Hristiyan olması gerekmiyor ya da biz Hristiyan ol diye söylemiyoruz. Gelip ne diyorlar? Ya işte madem böyle diyorsunuz da yani Tanrı koruyamadı mı?
Tanrı yani.
Ta problem bu zaten arkadaşlar. Bunun için geldi. Anlamadığımız nokta o. Çünkü çarmıha geriliş zaten nihai bir zaferin olması gerekeceği bir yoldu.
Hı.
Yani eski ahit boyunca Tanrı nasıl bir kurtarıcının geleceğinden bahsetti.
Hı.
Ve baktığımızda bir şekilde bir talihsiz olay yaşanmadı orada.
Hı.
Yani geliyorlar ya böyle böyle iyi de diyorum İsa Mesih zaten tam olarak bu amaç için gelmişti.
Doğru.
Yani tabii ki ben çarmıha gerileyim diyerekten yola çıkmadı herhalde. Tabii ki sonsuz hikmetiyle onu da görür.
Kesinlikle.
Ama nihai olarak ölmek için geldi zaten.
Evet, evet, evet.
Yani
evet.
Hatta ölüm ve diriliş kutsal yazılarda bizim için en önemli olan şeydir, mihenk taşıdır. Çarmıh yoksa, ölüm yoksa, diriliş yoksa, hele ki diriliş yoksa biz boşuna yaşıyoruz.
Doğru. İmanımız
bütün
boş.
İnsanlar
Doğru.
Boşuna yaşıyor.
Hı-hı.
Ve o açıdan baktığımızda böyle rastgele olan bir şey değil. Evet. Gerçekten Tanrı'nın sevgisini gösterme yöntemiydi.
Ve biz bu çarmıhı her hafta hatırlıyoruz.
Hı-hı.
Rabbin sofrası sırasında. İsa Mesih elevelişinin arifesinde.
Aha.
Havaleyle birlikte otururken ekmek ve şarabı veriyor. Bedenim ve kanım.
Hı-hı.
Onlar bunu temsil eden. Bu ekmek ve şarabı size veriyorum.
Hı-hı. Beni anmak için böyle yapın dediği bir sofradır her
Kesinlikle.
Hafta.
Yani biz orada andığımız şey İsa Mesih diyor ki beni anın. Bedenim ve kanım sizler için feda edilen antlaşma kanıdır diyor.
Hı-hı.
Açık açık söylüyor orada zaten. Bu planın olduğunu bir gece önceden tekrar hatırlatıyor.
Hı-hı.
Sanki bir hafta boyunca 3 defa anlatmıştı. Bu 4. oluyor. Öncesinde transfigürasyonda tekrar bir kere daha orada söylemişti. 5. Kaç defa İsa Mesih söyledi? Bu sadece, hı-hı, ne kadar bir planlı oldu ve bu nedenle Rabbin sofrasını biz agape sofrası diyoruz.
Hı-hı.
Karşılıksız sevgi sofrası.
Hı-hı.
Çarmıh sevgi eylemiydi. İsa Mesih halkını kurtarmak için kendini feda ediyor.
Hı-hı.
Karşılıksız bir sevgi.
Hı-hı.
Yani en üstün sevgi nedir? Sevdiği kardeşleri uğruna kendini feda etmektir.
Hı-hı.
İsa Mesih onu yapıyor. Bu nedenle o bizim için sevgi eylemidir. İkincisi ise o biraz açıklar mısın? Bu bir takas gerçekleşiyor çarmıhta. Bu büyük takas nedir?
O en değerli şeylerden biri aslında. Şimdi şöyle bir problem var ülkemizde. Adem ve Havva'dan dolayı inanıyoruz ki Tanrı'nın huzurundan kovulduk. Yaratanın önünden dünyaya gönderildik.
Evet.
Ve biz ne yaptık? Hepimiz artık bu günahlı dünyada doğmaya başladık. Aynı kişiler ki Adem ile Havva bir günahtan dolayı, altını çiziyorum bunu. Bir günahtan dolayı Tanrı'nın huzurundan kovuldular. Kiliseye gelen kardeşlerimle de, arkadaşlarla da, farklı inançtan kişilerle de bazen tartışıyorum. Bu mantıklı diyorlar. Ama biz dediğimizde arkadaşlar Adem ve Havva ile kaybettiğimiz yeri İsa Mesih ile kazanabiliriz dediğimizde ya böyle şey mi olur? Esas mantıklı olan budur. Biz bir kişinin yanlışıyla bir yer kaybettik ve bir kişinin, hele ki o Tanrı beden alıp aramıza gelmeyi seçtiyse, onun doğruluğu sayesinde biz yeniden bir takas gerçekleşebilir ve o yeri alabiliriz. Kutsal yazılar diyor ki günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece yaşayanların hepsi ölümlü oldu. Neden? Çünkü herkes günah işte. Ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Dolayısıyla baktığımızda hiç kimse, kutsal yazılar bunu söyler, doğru kimse yok der. Anlayan yok der. Hepsi, doğru, saptı. Tümü yozlaştı. İyilik eden yok. Tek kişi bile. Diyebilirler ya nasıl yok? İşte bu amca çok iyi, şu şey çok iyi.
Var.
Tamam da hangi birimiz zihnimizden, yüreğimizden, aklımızdan geçen şeylerin ortaya çıkmasından panik yapmayız? Hangi birimiz yürek rahatlığıyla açın izleyelim diyebiliriz? Ben kime sorarsam gülüyor, hafif bir gülümseme, yok diyor, doğru, aman aman. Doğru. Yok ya, mümkün değil. Bu kadar kirliyiz.
Doğru.
Dolayısıyla kendi gücümüzle ya da kendi sözüm olan amellerimizle cenneti kazanabileceğimizi düşünmek saçmalığın kendisidir.
Kesinlikle.
Niye? Sen kesinlikle diyorsun ki Adem bir günah işledi, kovuldu. Kardeşim sen bu kadar günahla nasıl cennete gidiyorsun?
Doğru.
Yani o zaman o bir günahı işlediğinde kurtulamadıysa sen nasıl bu kadar günahla kurtuluyorsun? Dolayısıyla burada bir takas gerekiyor. Nedir? Bir yer değiştirme. Benim günahlarımı üstlenebilecek. Ya da benim bu ayıbımı bir nevi örtecek. Ki kefaret dediğin kaporet de budur. Örtmektir. O da nedir? İsa Mesih'in lütfu, İsa Mesih'in ölümü, İsa Mesih'in akıtılan kanı bizim üzerimizi örtüyor.
Doğru. Geçtiğimiz hafta vaazda bu konuya değinmiştim. Onun doğruluğunu giyinmemiz gerekiyor. Çünkü kendi doğruluğumuz yok Tanrı'nın
işte
önünde. Onun doğruluğuyla bizler Tanrı'yla tekrar bir bağ, bir ilişki kurabiliyoruz. İşte takas da bu. Ben hak etmediğim bir şey alıyorum. Onun doğruluğu. İsa Mesih de hak etmediği bir şey alıyor. Benim günahım, benim suçum, benim hak ettiğim ölüm. Yani
bunu
iki hak edilmeyen şey var.
Lütuftur bu işte.
Aynen işte yani kazanç,
kazancımız kesinlikle, değil yani.
Kesinlikle. Kendi amellerimize bakmadan İsa Mesih'in o doğruluğuna güvenerek bizler kurtuluyoruz.
Başka da yol yok. Yani İsa Mesih diyor ki yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. İsa Mesih'in lütfuna sığınmayan kimse kendi amelleriyle kurtulamıyor. Çünkü Adem ve Havva kurtulamadı. Esirgemedi Rab onları. Doğru. Huzurundan kovdu. Neden? Çünkü Tanrı kutsaldır. Dolayısıyla kutsalın olduğu yere karanlık giremez. Günah, kötülük giremez, barınamaz. Bunun değişmesi gerekiyor. Onu da sadece İsa yapabilir.
Amin. Son olarak çarmıh, çarmıhta kalmıyor her şey. Çarmıhın bir sonrası ki var. Biz Paskalya'da kutluyoruz elbette. Her zaman da anıyoruz kiliselerimizde. İsa Mesih çarmıha geriliyor. 3 gün sonra ölümden diriliyor. İnancımızın da temeli bu. Zaten dediğim gibi eğer bu olmadıysa imanımız boşadır. Yaptığımız, düşündüğümüz her şey bomboş ve
saçmalıktır. Dediği gibi biz de herkesten daha çok acınacak durumdayız.
Acınacak durumdayız. Hani, ne oldu? Çarmıh tamam, doğruluğunu aldık. Orada mıyız şu an? İsa Mesih'in doğruluğunu giydim. İsa Mesih benim günahımı aldı. Başka değişen bir şey var mı dünyanın egemenliğinde?
Kesinlikle var. O da nedir? Diriliş gerçeği.
Ne oldu o dirilişte?
Şöyle bir gerçek var. İsa dirilmeseydi, kutsal yazıların dediği gibi demek ki biz hala günahımız içerisindeydik. İsa'nın dirilişi tam olarak doğru hatırlıyor muyum bilmiyorum. İsa'nın dirilişi diyor aslında Tanrı'nın onayını net bir şekilde gösteriyor. Tanrı'nın amin demesidir demiş birisi. Ne demek istiyor? Yani evet. Tanrı'nın bütün onayı bu mesaja dair kesinlikle oradadır. Neydi bu mesaj? Dirilişle yeni bir yaşama sahibiz. Yani dirilişle günahların bağışlanması kanıtlanıyor aslında.
Kesinlikle.
Dolayısıyla sunulan bu kurban bir anlamda Tanrı tarafından kabul edildiği gösteriliyor. Çünkü dirilmeseydi herkes gibi ölüp gitmiş olacaktı. Kesinlikle. Dolayısıyla kimse onun iddiasının ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu bilemeyecekti hiçbir zaman. Ama diriliş şunu gösteriyor ki İsa Mesih kendisi söylüyor bunu. Canımı vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Çarmıhta kendisi ruhunu ellerine teslim ediyor. Tamamlandı dedikten sonra. Dolayısıyla kendisi zaten bir iş yapıyor aktif bir şekilde. Ve dirilişte aslında günahlarımızdan bağışlandığımızın kanıtıdır.
Doğru.
Zaferi ilan ediyor İsa Mesih dirilişiyle.
Kesinlikle. İbraniler'de dediği gibi ölümü yenmesi için ölümü tatması gerekiyordu İsa Mesih'in. Ölümü tattı ve yendi. Ve dirilişin çarmıhı şart. Dirilişin ölüm şart. Ve İsa Mesih ölümün üzerinde egemenliği olduğunu da gösterdi öylelikle. Bu nedenle deriz ya hani bizler bir şeyden eminiz. Emin olduğumuz şey ne? Ölüm bizi yenemeyecek. Son söz ölümde olmayacak.
İşte.
Beden ölse de onda yaşayacağımızdan çok da eminiz diyor.
Beden yani bir çadırdır zaten.
Aynen. Bu nedenle senin ve benim bu dönem aman biraz daha fazla yaşayayım. Öldükten sonra ben gerçekten Tanrı'yla birlikte olacağımdan emin miyim? Emin değilsen korkarsın elbette. Çünkü ne olacak bilmiyorsun. Tanrı'nın senin hakkındaki düşüncesini bilmiyorsun. Bizlerin güvendiği de kendi amellerimiz değil. Belki onu anlatmamız gerekiyor. Ya neden bu kadar eminsin kendinden ya?
Nasıl? Aslında onunla ilgili şey hep tuhaf geliyordu bana. Şimdi küçükken film izliyoruz. Tabii çevirmişler Amerikalıların filmlerini. Orada biri ölüyor. İşte diyor cennette görüşeceğiz falan. Yani ben de o çocuk aklımda hep şunu diyorum. Şimdi böyle büyüyoruz ya.
Aynen.
Ya diyorum bunlar nereden biliyor cennete gideceklerini? Diyor görüşemezsiniz siz bir yerde falan. Anlayamıyordum yani niye böyle diyorlar.
Çünkü inancımıza
ters geliyordu o dönem. Sonradan işte İncil'i anladıkça fark ettim. Bu yüzden bu filmlerde de böyle teselli ediyorlarmış aslında birbirlerini. Evet. Cennette buluşacağız,
Hristiyan,
cennette görüşeceğiz.
Hristiyan vefat ettikten sonra bu güle güle değildir.
Sonra görüşürüz. Evet. Kesinlikle. Geçenlerde bir cenaze töreni yönettim. Orada annesini kaybeden bir kız vardı. O aynı şeyi söyledi. Anneciğim sonra görüşürüz. Mesih'teki bir kişinin gelecek umudu var.
Amin.
Ve ölüm önceden bizim için belki korkutucu bir kayıptı. Kesinlikle. Ama şimdi bir hizmetkardır. Yani neyin hizmetkarı? Bizi Tanrı'ya ulaştıracak bir hizmetkar ki Romalılar da yanlış hatırlamıyorsam ne diyor? Ey ölüm.
Dikelin nerede?
Zaferin nereye? Korintliler de miydi? Romalılar da hatırlayamadım şimdi yerini.
Roma.
Yani sonuçta ey ölüm zaferin nerede, ey ölüm dikenin nerede derken ölümün yenildiğini aslında. Doğru. Bir iman eden kişinin ölümden korkmaması gerektiğini. Ben demiyorum ki tabii dua edelim ölüm bizi bulsun ölüm.
Doğru.
Cübbeli Ahmet yani, evet, o da inşallah diyor bir cuma diyor Rab bizim canımızı alır ama günü. Bu cuma değil yani ama sonuç olarak Tanrı'ya teslim bir hayat yaşamak o konuda değerlidir. Rab kesinlikle. Günümüzü biliyor. O gün geldiğinde önemli olan imanla Rab'le kavuşacağımızı bilerek gerçekten hazır olmak. Ki zaman yakındır dedikçe Mesih o zamana hazır olmak gerekiyor.
Amin. Kapanışta da o zaman bir şeye değinelim. Burada da seninle de paylaşmıştım. Güç ayar arayışı, insanların önünde övülme arayışı. Küçük bir pay çıkaralım kendi yaşamımıza uygulayacak da. İki pastörüz. Bunu yapmadan edemiyoruz da. Bir arayışımız var hala. Pastör olarak da iyi yapayım. İnsanların gözünde bir değerimiz olsa kötü mü olur? Özgür kardeşim biraz sevilsek
güzel olur.
Ya bir şey var. bir elbette bir yerinde olması gerekir. Elbette hakkını vererek İsa Mesih'e layık bir şekilde vaaz vermek istiyorum. Hı-hı. Ya da işimizi yaparken de yine aynı şekilde. Ama bu hızlıca dünyanın içinde öne çıkma. Bir güç Hı-hı. gösterisi. Bir bak ne kadar biliyorum. Herkes farkına varsın bunun. Hı-hı. Yani biraz bilin ya ben çok şey biliyorum deme iddiasına dönüşüyor. Bir güç sanki İsa Mesih'in aramadığı çarmıhta kendini feda ederken aramadığı o Tanrı'yla olan eşitliği. Hı-hı. Ben günahkar özgür arıyor. Bu arayış yorucu ya.
Yorucu. O içsel savaşımız işte. İnsan olduğunun içi istiyor. Övülmeyi, övünmeyi, başarılı olmayı. No. Tamam kötü şeyler değil her zaman bunlar. Elbette. Ben demiyorum ki bunlar kötü.
Berbat bir şekilde iş yapalım demiyoruz ama.
Aynen öyle. Yani herkesin gözünde doğru olanı yap diye zaten İncil emrediyor bize. Aha. Yaptığınız her şeyi Tanrınız Rab'e hizmet eder gibi yapın. Yine evet. İncil diyor bize. Biz zaten bunu bu yürekte yapmalıyız. Ama hani hastalık derecesinde takıntılı bir şekilde herkesten övgü beklersek, her şeyin en doğrusunu ben biliyorum moduna girersek o bizi işte mahvedecek.
Sanki Yahudilerin yaptığı beklenti.
Yoracak, yıpratacak, başımızı ağrıtacak.
Ve bence köreltecek, kör edecek bizi. Yani çünkü beklentimiz Tanrı'dan buysa, olmayınca Tanrı'nın planı senin planın.
Belki Tanrı'ya bile düşman olabilir yani insan.
İşte aynen o körlükte, o şeyde, beklentide insan görmez yani. Der ki Tanrı'dan değildir. Tanrı'ya karşı savaşır bulur kendini.
Doğru. O da bir esarettir işte. Köleliktir.
Ve aynı zamanda bence İsa Mesih bizi o çarmıhta yaşadığına çağırıyor. Zayıflıkta Tanrı'nın gücü göründüğü gibi çarmıhta diriliş oluyor.
Kesinlikle.
Biz de buna davet ediliyoruz. Yani senin zayıflığın özgür, benim zayıflığım özgür. Tanrı'nın kendisini göstermesi için bir fırsat.
Amin. Yani aklıma Pavlus'un duası geliyor. Yani biz bilmiyoruz tabii ki bu neydi. Ama kutsal yazılarda okuduğumuz üzere Pavlus diyor ki ben üç kez diyor bana bedende bir diken verildi diyor. Gururlanmayayım diye. Şeytanın bir meleği bedende bir diken verildi. Kimileri fiziki bir rahatsızlık diyor. Kimisi ruhsal bir şey diyor. %100 emin değiliz. Sonuçta kesinlikle açıklanmıyor. Ama oradaki şey önemli. Tanrı bunun onda kalmasını uygun gördü. Ve Pavlus ne diyor? Üç kez yalvardım ama Rab bana ne dedi? Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır.
Amin.
Bazen o güçsüz olduğumuz şeyler de alçaltıyor bizi aslında. O da güzel bir şey.
Doğru. Yani, alçaltıyor ve Tanrı'nın gücünün görünmesine.
İşte. Çünkü her şey yolunda giderse ya da her şey doğru yaptığımız algısına kapılırsak var ya ister istemez gururlanacağız. Ben ne kadar başarılıyım, ben yaptım, ben ettim. Ama ben günahkarım, ben zayıfım onun farkına varırsam benim hayatımda en azından gördüğüm Tanrı daha çok yüceltiliyor. Çünkü kendimi biliyorum, zayıflığımı biliyorum ve bir övgü geldiğinde de bunu Tanrı'ya veriyorum. Neden? Çünkü Rab sen beni biliyorsun zaten. Yüceltilmeye layık olan sensin.
Ağzına sağlık.
Senin de öyle.
Benim için güzel bir şey oldu, podcast oldu. Umarım dinleyenler için de öyledir. Kardeşler, çarmıh gerçektir. Gerçekten oldu. Fakat çarmıh, iyi ki çarmıh boştur. İsa Mesih dirildi ve ölümü yenmiştir. Umarım sizin için de bu kutsal çarmıh haftası sizin için de güzel, iyi bir hafta olur. Ve dilerim ki bu sözleri idrak eder. Ben de idrak eder ve yaşarım bu hafta boyunca ve ömrümüz boyunca. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp kanalımızı takip edersiniz. Çok seviniriz. Aynı zamanda yorumlarınızı bekliyoruz, düşüncelerinizi bekliyoruz. Lütfen onları yorumlarda iletmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, esen kalın.